Ayrım 7.
Varoluşu bağlanma keyfidir. Gerek bu nedenler, gerekse daha başka nedenler dolayısıyla siz, felsefenin bağlanmasını keyfi bir karara yaslandırarak özgürlük diye nitelendiriyorsunuz. Böylece Marx'ın tarihini bile bağlandığı bir felsefe kurduğunu söyleyerek değiştirip bozmuş oluyorsunuz. Oysa bağlanma, daha doğrusu toplumsal ve siyasal etkinlik, Marx'ın düşünüşünün genel bir belirleyicisidir. Marx'ın öğretileri sayısız denemeler, yaşantılar içinde açıklık ve kesinliğe kavuşmuştur. Bana öyle geliyor ki, Marx'ta felsefi düşüncenin gelişmesi bilinçli olarak siyasal ya da toplumsal gelişmeyle birlikte yürütülmüştür. Kaldı ki daha önceki filozoflar için de aşağı yukarı böyledir bu. Tutarlı bir filozof olarak tanınan Kant'ın dahi kendisini her çeşit siyasal hareketin dışında tutmuş olsa bile belli bir siyasal rol oynadığı bilinmektedir. Şair Heine'nin ona Alman Robespierre demesi de bundan olmalı. Felsefenin gelişmesi Descartes'in çağındaki gibi doğrudan doğruya siyasal bir rol oynamadığı kabul edilse bile geçen yüzyıldan beri büsbütün olanaksızlaşmıştır. Günümüzde hangi kılığa bürünürse bürünsün, Marksçılık öncesi bir tutumu köktenci sosyalizm diye adlandırıyorum. Varoluşçuluk ve devrim. Varoluşçuluğun ilk işi devrimci istemlerin doğuşuna yol açabildiği ölçüde kendini eleştirmek olmalıdır. Nedir ki bunu isteyerek yapacağını sanmıyorum ama yapması gerektiğini biliyorum. Hiç olmazsa savunucularının kişiliğinde bir bunalım, diyalektik bir bunalım yaratmak için yapması gerekirdi bunu. Böylece belli bir anlamda kimi varoluşçularda bir takım değerli davranışlar belirirdi. Varoluşçuluk hangi topluluğun felsefesidir? Bazı kimselerin varoluşçuluktan çıkardığı üzücü, gerici sonuçlara baktıkça bunun gerekli olduğuna daha bir inanıyorum. Nitekim onlardan biri yaptığı bir çözümlemeden şu sonucu çıkarıyordu. Olgu bilim, toplumsal ve devrimsel alanda bugün pek yararlı olabilirmiş. Yeter ki küçük burjuvaziyi uluslararası devrim hareketinin öncüsü kılacak bir felsefeyle donatsınmış. Böylece uluslararası bilinç dilmeşlerinin, tercümanlarının yardımıyla küçük burjuvazinin eline varoluşuna uygun düşen ve evrensel devrim hareketinin önderi olmasını sağlayan bir felsefe verilebilirmiş. Varoluşçuluk ve siyaset. Bu ve buna benzer öbür örnekler şunu gösteriyor. Başka yana bağlanmış bir takım aydınlar varoluşçu temleri benimseyince önce de söylediğim gibi sonunda bir yeni liberalizme ya da yeni köktenci sosyalizme yaslanan siyasal kuramları geliştirmeye yöneliyorlar. Besbelli bir tehlike bu. Ama burada bizi en çok ilgilendiren varoluşçuluğun dokunduğu bütün alanlar arasında diyalektik bir bağlılık aramak değil, temlerin yönelişini görmektir. Varoluşçu bekleyişçilik. Bu varoluşçu temler, kendini koruma güdüsüyle ve bir arayış, bir kurma, bir davranış işlemi içinde yavaş yavaş bir şeye ulaşacaktır herhalde. Bekleyişçiliğe benzeyen bir şeye. Elbette sizin pek belirli sandığınız bu şey, sekincilik, eylemsizlik, dinginlik olmayacaktır. Çünkü çağımızda sekincilikten söz açmak hem işin kolayına kaçmaktır hem de olanaksızdır. Belki bekleyişçilik de bazı bireysel bağlanmalara aykırı değildir ama ortaklaşa bir değer, özellikle zorlayıcı bir değer taşıyan bağlanma isteğine aykırıdır. Öyle olmasaydı varoluşçuluğun bir takım buyruklar vermesi gerekmez miydi? Neden vermedi? Özgürlüğe aykırı düştüğünden mi? Peki ama o eğer Sartre'ın belirttiği anlamda bir felsefe ise buyruklar vermelidir. Söz gelimi 1945'te UDRS'ye mi, Sosyalist Parti'ye mi, Komünist Parti'ye mi yoksa başka bir partiye mi girmek gerektiğini söylemelidir. Söz gelimi İşçi Partisi'ni ya da Küçük Burjuva Partisi'ni tutuyorsa bunu açıkça söylemelidir. UDRS Demokratik ve Sosyalist Direniş Birliği Fransa'nın Alman işgalinden kurtulması için direnişte bulunanlardan bir kesiminin 2. Dünya Savaşı'nın ertesinde kurduğu sol eğilimli bir örgüt. Daha çok Sosyalist Parti'ye yakınlık göstermiştir. Sartre Size tam bir cevap vermek güç. Çok şeyden söz açtınız çünkü. Ancak not aldığım birkaç noktayı cevaplandırmaya çalışacağım. İlkin şunu belirteyim. Dogmacı bir tutumunuz var. Marksçılık öncesi bir davranışa yöneldiğimizi, geriye doğru gittiğimizi söylüyorsunuz. Bence Marksçılık sonrası bir davranışa ayak uydurmaya uğraştığımızı söylemeniz gerekirdi. Gerçi bu konuda tartışmak istemiyorum ama nereden böyle bir gerçeğe varabildiğinizi öğrenmek istiyorum. Mutlak doğruların varlığına inanıyorsunuz. Eleştirilerinizi kesinlikle yapmanız da buradan geliyor. Ama sorarım size, söylediğiniz gibi bütün insanlar nesne ise, konu ise bu çeşit bir kesinliğe nasıl ulaşılabilir? İnsanın insanı nesne muamelesi yapmaya yanaşmaması insanlık onurunun bir gereğidir dediniz. Bence yanlış. Çünkü bu felsefe ve mantık düzeninin bir gereğidir. Eğer salt bir nesneler evreni tasarlarsanız gerçeklik gözden silinir. Nesne dünyası olasılık dünyasıdır. Siz de kabul edersiniz ki ister bilimsel ister felsefi olsun her kuram olasıdır. Marksçı felsefenin eleştirilmesi. Neden derseniz bilimsel ya da tarihsel tezler değişir ve hep varsayım kılığında ortaya çıkar da ondan. Nesne dünyasının, olasılık dünyasının tek dünya olduğunu kabul edersek artık elimizde bir olasılıklar dünyasından başka dünya kalmaz. Bu durumda olasılık bir takım kazanılmış gerçekliklere bağlı olduğuna göre kesinlik nereden gelebilir? Belki öznelciliğimiz bazı kesinliklere kapı açıyor. Bunlardan geçerek olasılık alanında sizinle birleşebiliriz. Uzun açıklamanızda belirttiğiniz, fakat takındığınız tavırla anlaşılmaz kıldığınız dogmacılığa hak verebiliriz. Ama gerçekliği tanımlamazsanız Marksçılığı nasıl kavrayabilirsiniz? Onu doğan, değişen ve ölen başka bir kuramdan nasıl ayırabilirsiniz? Bir takım kurallar öne sürmeden tarihin diyalektiği nasıl ortaya çıkarılabilir? Bu kuralları Descartes'in Cogitos'unda buluyoruz. Zaten onları ancak öznellik alanında bulabiliyoruz. Biz insanın insan için çoğunca bir nesne olduğunu tartışmak istemiyoruz. Ama böyle bir nesneyi kavramak için öznenin de özne olarak yine kendine kavuşması, kendine başvurması gerektiğini sanıyoruz. Öte yandan siz arada bir ön koşul dediğiniz bir insanlık koşulundan, bir ön belirlenmeden, ön durumdan söz açıyorsunuz. Öyleyken şunu gözden kaçırıyorsunuz. Biz Marksçılığın birçok tanımlarına katılıyoruz. Onun için 18. yüzyılın sorunları bilmeyen aydınlarını eleştirdiğiniz gibi eleştiremezsiniz bizi. Sizin önceden belirlenme üstüne söylediklerinizi biz çoktan biliyoruz. Bizim için asıl sorun evrenselliğin hangi koşullar altında var olduğunu ortaya çıkarmaktır. Madem ki insan doğası diye bir şey yoktur, öyleyse çağın anlaşılması için pek küçük bir şeyi, söz gelimi Spartaküs olayını yorumlamak üzere durmadan değişen bir tarihe evrensel ilkeler nasıl sokulabilir? Evet, şu noktada anlaşıyoruz. İnsan doğası diye bir şey yok. Başka bir deyişle her çağ diyalektik yasalara göre gelişir ve insanlar insan doğasına değil çağlarına bağlıdırlar. Navil. Yorumlamaya uğraşırken bakın belli bir duruma dayanıyoruz diyorsunuz. Bizse sözü edilen çağla çağımızı karşılaştırıp aradaki benzerlik ya da ayrılıklar üstünde duruyoruz. Bunu yapmayıp da benzerliği soyutça çözümlemeye girişseydik hiçbir sonuca varamazdık. Tutalım ki şimdiki durumu çözümlemek için 2000 yıllık bir sürede genellikle insanın varoluş koşullarıyla ilgili bir takım tezler elde ettik. Peki daha geride durumları çözümlemek için bir şey yapabilir miydik? Yapamazdık. Sartre. Biz çözümlenecek insan koşullarının ve bireysel amaçların var olmadığını hiç düşünmedik. Durum sözünden maddi, hatta ruh çözümlük, psikanalitik koşulların tümünü anlıyoruz. Bu koşullar belli bir çağda tam bir bütünlük oluştururlar.
Nedensellik. Navil. Bu tanımlamanızın yazılarınızdakine uyduğunu sanmıyorum. Bundan şu sonuç çıkıyor yine. Sizin durum anlayışınızla Marksçılarınki arasında uzak yakın hiçbir uyarlık yok. Çünkü nedensellik yani illiyet ilkesini inkar ediyorsunuz. Üstelik tanımlarınız da açık değil. Çok kez bir konumdan ustaca ötekine kayıyor ve hiçbirini de yeterince belirtmiyorsunuz. Bize göre durum kurulu bir bütündür. Bir sürü belirlemenin, ihtiyaçların sonucudur. Bu ihtiyaçlar nedensel türde olup, statistik türdeki nedenselliği de kucaklar. Sartre. Statistik türden bir nedensellikten söz ediyorsunuz. Böyle bir nedensellik hiçbir şey söylemiyor bana. Acaba nedensellikten ne anladığınızı açıkça söyleyemez misiniz? Ancak bir Marksçı bana bunu açıkladığı gün Marksçıl nedenselliğe inanacağım. Özgürlükten konuşulunca şöyle diyorsunuz. Bağışlayın bizi çünkü nedensellik var. Bunun ötesinde bir şey diyemiyoruz. Yalnızca Hegel'de bir anlam kazanan bu gizli nedensellik üstüne dişe gelir bir şey söylemiyorsunuz. Marksçı nedensellik diye bir kuruntuya kapılmış gidiyorsunuz. Bilimsel doğruluk. Navil, bilimsel bir doğruluk olduğuna inanmıyor musunuz? Hiçbir doğruya yer vermeyen alanlar olabilir belki. Ama nesneler dünyası, ki buna inanacağınızı umarım, bilimlerin uğraştığı bir dünyadır. Gel gelelim size bakılırsa bu dünya bir olasılıktan başka bir şey değil. Hem de kişiyi doğruya ulaştırmayan bir olasılık. Nesneler dünyası bilimin dünyası olduğuna göre mutlak bir doğruluğu tanımaz. Olsa olsa görece bir doğruluğu tanır. Öyleyken siz kalkmış bu bilimlerin nedensellik kavramını kullandıklarını öne sürüyorsunuz. Sartre, hiç de değil. Soyuttur bilimler. Üstelik soyut öğelerin etmenlerin çeşitlenmelerini, değişmelerini gözden geçirirler. Gerçek nedenselliği incelemezler.
bağlantıların incelenebileceği bir alan üzerindeki evrensel öğeler söz konusudur burada. Marksçılıkta ise tek bir bütünlüğün incelenmesi söz konusudur. Ancak bu bütünlük içinde bir nedenlilik aranır. Elbette bilimsel nedensellikle aynı kapıya çıkmaz bu, ayrı şeydir. Naville, bunun oldukça gelişmiş bir örneğini de yanınıza akıl danışmaya gelen genci anlatırken siz verdiniz. Sartre, o genç özgür değil miydi? Naville, evet gence cevap vermeniz gerekiyordu. Ama sizin yerinizde olsaydım gencin gücünü, yaşını, maddi olanaklarını araştırırdım. Anasıyla ilişkilerini yoklardım. Belki doğruluğu olasılıkla sınırlı bir kanıya varırdım ama hiç değilse belirli bir görüş ortaya koymaya çalışmış, böylece çocuğu bir şeyler yapmaya götürmüş olurdum. Sartre, size akıl danışmaya geldiğinde o zaten alacağı cevabı seçmiş bulunuyordu. Pratik bakımdan ona pekala bir öğüt verebilirdim. Fakat o, özgürlüğü aradığı için kararını kendisinin vermesini istedi. Aslında onun ne yapacağını biliyordum. Nitekim o da onu yaptı. Kitabın sonu.